هذه الجيلة الأمريكية تعلن عن قرب تحديد وقت ومكان الجولة القادمة من المفاوضات مع إيران. وعشرات الشهداء والجرحى بقصف الطيران الإسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا بشأن الولايات المتحدة على مواصلة وتجديد إجراءات الحظر غير القانونية. وجاء في البيان تأكيد طهران على التزام بالمسار الدبلوماسي ومواصلة المفاوضات، فيما ترفض بشكل قاطع سياسات انتهاك الحقوق وتهديد المصالح الوطنية الإيرانية. وفي هذا السياق دان البيان بشدة استمرار إجراءات الحظر غير القانونية والعبور على شبكاء إيران التجاريين والاقتصاديين، معتبرا ذلك دليلا إضافيا على مسؤولية شكوك الشعب الإيراني بجدية أمريكا بشأن اتباع المسار الدبلوماسي. وأكد البيان أن تكرار الأساليب والتكتيكات الفاشلة لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج نفس الإخفاقات. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تيمي بروس أن الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة مع إيران سيتم تحديد وقتها ومكانها قريبا. وأشعر بروس أن الولايات المتحدة لم تعلن استعداد هذا المشاركة في المفاوضات يوم الغد السبت، كما أفادت مصادر أمريكية مثل وول ستريت جورنال وإكس نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن كانت قد وافقت على عقد هذه المفاوضات. وأمس أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرافي تأكيد المفاوضات مشددا في ذاته على أن طهران لم تغير في إرادتها للتوصل إلى اتفاق يضمن أنهاء الحظر ويؤدي لبناء الثقة لسلمية برنامجها النووي مع ضمان الاحترام التام لحقوق قرر العراق حظر جميع أنشطة الأحزاب والجماعات المعارضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية المتواجدة على أراضيه، وذلك في إطار التزامات بغداد بتعزيز أمن الحدود والعلاقات الثنائية مع طهران. وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء ومستشارية الأمن القومي العراقي، تم توزيع الأوامر للأجهزة الأمنية العسكرية وهيئة المنافذ الحدودية ومنطقة كردستان العراق باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار. ويشمل القرار إغلاق مقر تلك الجماعات ومنع استخدام الأراضي العراقية كمنصة للتحريض أو شن هجمات على إيران، كذلك تسجيل الرقابة على الحدود المشتركة خصوصا التي كانت تستخدم من قبل هذه الجماعة. استشهد 45 فلسطينيا بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وفي مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال ظهر اليوم استشهد 6 مواطنين وأصيب 8 آخرون جراء قصف طائرة مسيرة ذكية بشارع الجداء شمال مدينة غزة. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع القصف الكلية إلى أكثر من 52,400 شهيد، وتخطي الإصابات عتبة 118,000 منذ بدء العدوان. إلى ذلك قال الإعلام العبري أن الكيان الإسرائيلي أبلغ الوسطى برفضه لمقترح وقت إطلاق النار وتراجعه عن الشروط التي تم التوافق عليها، وكذب عن توزيع عمليات العسكرية وإبقاء قواته داخل قطاع غزة حتى نهاية العام الجاري. استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية قاعدة رماد دافيد الجوية الإسرائيلية شرقية منطقة حيفا المحتلة. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميدية السريع في بيان أن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2 وصل إلى هدفه بنجاح وفشلت منظمات الاعتراف في التصدي له وسدد سريع على استمرار العمليات اليمنية حتى وقف العدوان ملطخ صارعا في غزة وحول العمليات العسكرية التي استهدفت قلب الكون الصهيوني تابع
الصواريخ اليمنية والمسيرات التي تستهدف قلب كيان الاحتلال الإسرائيلي ما زالت مستمرة، حيث واصلت القوات اليمنية في إطار إسنادها لغزة استهدافها المناطق العسكرية في قلب كيان الاحتلال. القوات اليمنية أعلنت في آخر بياناتها استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية في مدينة حيفا شمالية فلسطين المحتلة. قالت إن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2، كما قصفت هدفا عسكريا بصاروخ فرط صوتي في حيفا المحتلة، وشددت على الاستمرار بعمليات الدعم لغزة.
المسلحة اليمنية بكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى تأدية واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، والتحرك العاجل في كل البلدان من أجل وقف حرب الإبادة ورفع الحصار عن قطاع غزة.
جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتراضه الصاروخ اليمني، مشيرا إلى أنه رصد صاروخا ثانيا أطلق من اليمن، فيما تم تفعيل صفارات الإنذار في عشرات المواقع شمالية فلسطين المحتلة. وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعرض منطقة الشمال لهجوم بصاروخ، وضوت صفارات الإنذار في نحو 250 مدينة وبلدة ومنطقة صناعية شمالية الأراضي المحتلة. رئيس حزب ما يسمى إسرائيل بيتنا فيكتور ليبرمان انتقد حكومة الاحتلال وقال إن صاروخين من اليمن خلال 24 ساعة دفعت الملايين إلى المناجم، ضيفا أنه لن يكون لدى سكان الاحتلال أمان أبدا في ظل حكومة نتنياهو الحالية. الضربات اليمنية هذه تأتي في ظل استمرار العدوان الأمريكي العنيف على المناطق اليمنية، حيث يثبت فشل العدوان الأمريكي واستمراريته على اليمن. صنعاء أكدت فشل العدوان والحرب الأمريكية عليها، مشيرة إلى استهداف المدنيين من قبل الطيران الأمريكي، وقالت في إحصائية جديدة إن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا أكثر من 1300 غارة وضربة بحرية على اليمن منذ منتصف مارس الماضي، ما أسفر عن استشهاد وجرح مئات المدنيين.
كتاب النشرة العلاوي الرئيسي الخارجية الإيرانية تندد بإصرار الولايات المتحدة على مواصلة وتجديد إجراءات الحظر غير القانونية. متحدثة الخارجية الأمريكية تعلن عن قرب تحديد وقت ومكان الجولة القادمة عن المطالبات مع إيران. وعشرات الشهداء والجرحى بقصف الطيران الإسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة.
Ma ida direktor Montas Kumar Jana Hajj Mahmud Arsakhi Kamal Arsakhi Zoti wa Yusa Khan Arsakhi Zoti wa Yusa Khan Arsakhi Zoti wa Yusa Khan Arsakhi Zoti wa Yusa Khan Arsakhi Zoti wa Yusa Khan Arsakhi Zoti wa Yusa Khan Arsakhi Zoti wa Yusa Khan Arsakhi Zoti wa Yusa Khan Arsakhi Zoti wa Yusa Khan Arsakhi Zoti wa Yusa Khan Arsakhi Zoti wa Yusa Khan Arsakhi Zoti wa Yusa Khan Arsakhi Zoti wa Yusa Khan Arsakhi Zoti wa Yusa Khan Arsakhi Zoti wa Yusa Khan Arsakhi Zoti wa Yusa Khan Arsakhi Zoti wa Yusa Khan Arsakhi Zoti wa Yusa Kh Thank you. Mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1 na dakika 50 hadi 2 na dakika 50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5 na dakika 20 hadi 6 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1 kasoro dakika 10 hadi hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na interneti. Anwani yetu ya interneti ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir, mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir. Mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya alama ya kujumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Bismillahirrahmanirrahim. 7 başak bitiren her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah bildiğini kat kat artırır. Şüphesiz Allah insanı bol olanlar bilirse.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast.
Bismillahirrahmanirrahim. Bu da Tehran Radyo
Tarih bazen karanlıkta anlatılmamış hikayeleri de içimsizler. Açığa çıktığımızı yine sadece şaşırtıcı, ağır ve sessizlik.
Tahran
Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Kalk ve Önce Sen Öldüresi'nin podcast serisinin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu podcast'te çağdaş tarihin en karanlık dönemlerinden birini birlikte yolculuk yapacak, Bonhomme
مرگ مانند آن یافته که به گودان پیروانان پنده سیویس رژیمی ترو ایلانی به کسیون ایلان چاست. او چالشما گیست آشانوار به سیاسی شخصیت را می کنند و این نرج رپورتاج به بین نرج گیستی بلگنیم این جلن مسیلین سونوچو دور. مرگ مان جسور بیر کلمله دهشت برجی بیر استاتیستیی ortaya koydu. Siyonist rejim kuruluşundan 2018 yılına kadar 2700'den fazla terör eylemi kaydetti. Dünyada hiçbir ülkenin yaklaşamadığı bir rakam. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast'imizdir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir adresine web sitesini ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi Evet arkadaşlar, bugün İran, İsrail'in ardı ardına gerçekleştirdiği terör eylemlerinden bahsetmek istiyoruz. Öncelikle dönemin Suriye'deki İran Büyükelçisi Sigit Ali Ekber muhteşemi kurar. İsrail'in başbakanı Şimri Elas'ın buradan emriyle düzenlenen suikast gelişimini ele almak istiyoruz. Suikast emri İsrail rejimini Lübnan Hizbullah'ına bağlı İmad Nusmi'nin güçlerinin saldırı ve darbelerini önleyememesi nedeniyle 13 Mart 1978'de İsrail'in İran Büyükelçisi Uri Lohani ve Mossad'ın İran Bürosu Başkanı Ruben Neha, Kiş Adası'nda İran Şahı Muhammed Rıza Ekber ile görüştü. O dönemde İran Şahı İsrail'de kız ve sanımı bir istihbarat ettiği kapılmıştı. İsrail'den nakit ve petrol karşılığında önemli miktarda silah ve askeri teçhizat aldı. Şah, İsrail'in Arap ülkelerine karşı önemli operasyonlarında İran topraklarının kullanmasına da izin vermişti. Lohani ve Merhaba bu görüşmeden çok kaygılıydı. Ve Şah'la İran üzerindeki hakimiyetinin zayıfladığını düşünüyordu. Fakat Şah, kendisinin ve iktidarının çöküşün eşiğinde olduğunu gören iki İsrail'in adamın tehlikesini hissetmedi. Şah'ın kendisini çözebilen tehlikelerin farkında olmadığı sorumluluğuna vardır. Bu nedenle onunla yaptıkları görüşmeden ayrıldıktan sonra İsrail istihbarat örgütlerinin Şah rejiminin hızla çökmekte olduğu uyarısında bulundu. İranistan devrimini zaferi birlikte İranistan Cumhuriyeti İsrail için ciddi bir tehdit haline geldi. Bergman kitabında İran'da İslam devriminin zaferi ve Pehlevi rejiminin devrilmesinin çeşitli önlerini işaret ederek Washington ve İsrail'in bir zamanlar en yakın müttefikleri olarak gördükleri İran'ın artık düşmanlığından bir haline geldiğini açıkça gördüklerini söylüyor. Bu dönemde İran devrimini geliştirmeye ve onun temel ideallerinden biri olan Filistin'i Siyonist işgalcilerden kurtarma ve bu konuda İslam dünyası arasında birlik sağlama misyonu İmam Hüseyin'in en yakın adamlarından biri olan Şii Hilali'nin Ali Ekber Müthiş'in kuru emanet edilmişti. Şah'ın devrimisinden yaklaşık 3 yıl sonra Müthiş'in kuru İran'ın Suriye Müthiş'i olarak atandı. Ve bu durum Lübnan'daki Hizbullah'ın güçlenmesine yardımcı oldu. Daha sonra İran ve Suriye arasında askeri bir ittifak kurulmasıyla Hizbullah, İsrail güçleri için ciddi bir tehdit haline geldi. Ve yeni kurulan güç, İsrail'e karşı Medine mücadele imkanı yarattı.
حريصين على حاجات وآمال وطموحات
الشعب
المصري
وتحقيقنا
Eş sanatlı olarak İmad Mufri, İslami Cihat Örgütü'nü ve Siyonist rejimin saldırganına karşı birçok çatışma yaşandı. Bu olaylar İsrail İstihbarat Servisi'nin Lübnan'daki gelişmeleri ve zorlukları anlama ve ön yolculuğundaki başarısızlığını ortaya koydu. Bu saldırılar nedeniyle Hizbullah Batı çıkarları açısından ciddi bir tehdit olarak değerlendirildi. Yeni bir mücadele imkanı yarattı. 1983 yılının sonunda Mossad İstihbarat Teşkilatı müfteşini kurup Lübnan Hizbullah'ın Siyonist rejimin saldırgan eylemlerine karşı mücadelesini ve bu eylemlere karşı korumayı koordinasyonu yardım sağlayan tek isimlerden bir oldu sonucunu vardı. Ayrıca müfteşi mutlulun bazı İsrail'e karşıtı gruplarla da yakın ilişkileri bulunmaktaydı. Ve İsrail İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın analizlerine göre bu grupların örgütlenmesinde ve desteklenmesinde önemli bir rol oynadı. Bunun üzerine suikast Mossad'ın casus terörist ajanları gündemine alındı. Ancak asıl sorun muhteşem Pur'un nasıl ulaşılacağıydı. Muhteşem Pur zamanının çoğunluk Siyonist rejime muhalif ülkelerin başkentleri olan Tahran ve Şam'a geçirdi. Her iki başkenti son derece zorlu bölgede. Polis ve güvenlik güçleri İsrail'e karşı büyük şüphe duyuldu. Ayrıca büyük elçiliği zaman silahlı bir sorumlu ve bir şoför eşlik ediyordu. Dolayısıyla muhteşem Mikula veya sık sık ziyaret ettiği yerlere yaklaşma, onu vurma, bomba yerleştirme, zehirleme ve benzeri gibi her türlü öneri İsrail teröristlerine kanalması önleşisiyle reddedildi. Suikast seçeneklerinin başarısızlığa olması üzerine Mossad eski yöntemlere başvurdu. Bunun üzerine muhteşem kurum bomba yüklü bir paket göndererek öldürmesi için planlandı. Bu bağlamda 14 Şubat 1984'te Şam'daki İran Büyükelçiliği görünüşe göre İran'dan ayrı Londra'daki ünlü bir bombanın evi tarafından gönderilmiş büyük bir paket ulaştırıldı. Büyükelçilik resepsiyon görevlisi paketin üzerinde Sayın Büyükelçi yazdırdı ve onu ikinci kattaki muhteşem kurum ofisine gönderdi. Büyükelçinin sekreteri kutuyu açtığında içinde İran ve Irak'taki şiddetsel mükemmeli anlatan mükemmel bir kitabın bulunduğu karton bir kutu gördü. Kapağı bir göz attı ve onu Büyükelçinin odasına götürdü. Kitabın açılmasıyla patlamalar yaşandı. Muhteşem kurum alındığı ayarı dolayısıyla İsrail'in attığı bir diğer posta bombası da istiklal sonucuna vardı. Bu konuda karşı çıkan eski bir Mossad ajanı olan Kayseri şunları söyledi. Hedefli suikast operasyonu yapmak için öldürmektir. Yaralı veya yarı ölü bir şey yoktu. Eğer kişi hayatta kalırsa başarısız olduğumuz anlamına gelir. Ve İsrail başka bir terör eyleminde feci şekilde başarısız olur. Ve ilginçtir ki bu eylemin sorumluluğunu asla kabul etmedi. Muhteşemi Pur suikastinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından İsrail bir sonraki hedefine yöneldi. Bu kez Güney Lübnan'daki Jabşit Sevesi'nin imamı Şeyh Rakıp Ad, Siyonist seçim tarafından terörist olarak hedeflendi. O bir savaşçı veya eylemci değil, vaaz adamıydı. Meir Dagan, Şeyh Rakıp Ad'ın İsrail'e yönelik saldırılara doğrudan katılmadığını, ancak saldırıların asıl kışkırtıcısı olduğunu ileri sürerek suikast izni aldı. Böylece 16 Şubat 1983'te muhteşem ikbar düzenlenen suikast girişiminin başarısız olmasından 2 gün sonra artırıldı. Dagan, Güney Lübnan'daki bir diğer önemli Şii savaşçı olan Muhammed Saad'ı hedef aldı. 4 Mart 1985'te Saad'ı 13 kişi bir silah deposunda meydana gelen patlamada şehit düştü. Bu eylemler İsrail'in Hizbullah'ın liderlerini ve kilit isimlerini fiziksel olarak ortadan kaldırma stratejisinde bir değişikliğe işaret ediyordu. Ancak asıl hedef olan İmad Mutmiye hakkında henüz kesin bir bilgi bulunmuyordu. Teröre alışmış bir rejim olarak İsrail, Lübnan'daki Hizbullah'ın dini ve manevi liderlerini bile suikast ile öldürmekten çekinmemiş. Bu amaçla masum ve sıradan insanların kanını dökmekten de geri kalmamıştır. Bu amaçla rejim 8 Mart 1985'te Hizbullah'ın velileri Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Fahmullah'a suikast girişiminde bulundu ve Beyrut'taki evinin yakınında bir araca bomba yerleştirerek 80 kişiyi şehit etmiş, 200 kişi de yaralanmışlardı. Ancak Fazlullah kurtulmuştu. Fazlullah'a yönelik suikast girişimleri İsrail aynı zamanda Hizbullah'ın fikri ve manevi temeline de saldırmak istediğini gösteriyordu. Ancak tam tersi bir sonuç ortaya çıktı ve Fazlullah'ın şehit etmeyi başaramaması direniş hareketinin motivasyonunu arttırdı. İsrail istihbaratı 1986 yılında Filistin Halk Kurtuluş Cephesi komutanı Ahmet Cihan'ın Lübnan Hizbullah'ın bir bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Böylece 8 Aralık 1988'de İsrail Sivil Ordusu Cihan'ı şehit etmek ve örgütünü çökertmek için mavi ve kahverengi adlı büyük bir kara harekatı başlattı. Bu da ağır bir bilgiyle sonuçlandı. Bu operasyonda bir İsrail subayları vardı. Çok sayıda asker kaybolduğu eğitim almış bir çocuk kaçarlar ve baktığından bulundu. Başarısız olan bu operasyon Hizbullah güçleri arasındaki direniş ve onu güçlendiren numarasına İsrail istihbarat ve operasyonel zaaflarıyla açığa çıkardı. 1980'lerin sonlarına doğru Hizbullah daha güçlü ve daha etkili bir istihbarat yapıları haline gelmişti. Ve İsrail işgalcilerine ağır darbeler indirmeyi yapacaktı. Ekim 1986'da İsrail'e ait bir bazı uçağının Güney Lübnan bombalaması sırasında bombalardan biri uçağın hakkında iki pilot uçaktan atılmak zorunda kaldı. İki pilot uçağın yere indi ancak arka kokpit pilotu bombalamak Hizbullah'ın kontrolündeki bölgelerde kaybolmuş oldu. İsrail'i ağırlık tutanmak için tarihindeki en büyük tutanma operasyonu vücut ısısı adlı operasyonu başlattı. Ancak operasyon ağırlığı sürekli olarak Hizbullah'ın aklı kalıkları arasında taşınmasını deneyip başarısızlık sonuçlandı. Yuvaylar İsrail'in Allah istihbaratına kontrol edilmediğini açıkça ortaya koyan ve aynı zamanda Müslüman Mubi'nin çatışma bölgesiyle faaliyetleri İsrail güçlerini büyük kumalarının zaman verildi. Bu yenilgilerin ardından İsrail'in Hizbullah liderlerinden Seyyid Abbas Mersin'in yüzü almaya karar verildi. Ancak şöyle kaldı Harbin Çağrı'nın 7. yılında fotoğrafı müzeyi işaret etmek için bir fırsata dönüştü. İsrail, insansız hava araçları ve ünlü teknoloji kullanarak Tursi'nin yerini tespit etti. Ardından 16 Şubat 1997'de alacakaranlık harekatına başladı. İsrail'e geldiğini artırırken görevin başbakanı İshak Şafir operasyonu onayla Şefak Harbun Şehadet'in 7. yıl dönümüne dönüş yoluna Musevi'nin aracına İHA'lar tarafından füze atıldı. Olayda o dönemin Lübnan Hukullah Genel Sekreteri Masih Tammaz Musevi eşi ve küçük oğluyla birlikte şehre girmişti. Musevi'nin şehit edilmesi ardından Seyyid Hasan Nasrullah'a Lübnan Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi. Nasrullah ile İmad Mu'niye'nin birbirlerine daha yakın olmaları nedeniyle durum İsrail açısından daha karmaşık bir hal aldı. Hizbullah, Musevi suikastini misilleme yapmayı hemen gündemine aldı. Ve cenaze töreni sona erer ermez Hizbullah savaşçıları kuzeydeki İsrail yerleşim birimlerine roketler attılar. Saldırılar 5 gün boyunca devam etti. Bölge sakinleri sığınaklara kaçmak zorunda kaldı. Bu arada İmad Mu'niye daha büyük bir eylemin hazırlığı başlamıştı. Lübnan dışında İsrail hedeflerine yönelik saldırılar. Bu gelişmelerin hemen ardından İstanbul ve Buenos Aires'te meydana gelen büyük patlamalar Hizbullah'ın dünya çapında örgütlenip uluslararası operasyonlar yürütme yeteneğini ortaya koydu. 1992 yılında Hizbullah'ın Arjantin'deki İsrail Büyükelçiliği düzenlediği saldırıların ardından 1994 yılında aynı ülkede Yahudi merkezine düzenlenen saldırının ardından İsrail karşısında karmaşık ve etkili bir örgütlenme olduğu sonucuna vardı. İntikam almaya karar verdi. Ve sonunda İmad Mu'niye'nin kardeşi Fuad Mu'niye'yi hedef almayı planladılar. Amaçları İmad Mu'niye'yi cenaze töreni sırasında tuzağa düşürdü. İsrail bu operasyonda son derece temkinli davranıyordu. Ve İmad'ı nasıl bulacağını bilmiyordu. Oysa Fuad Mu'niye'yi şehit etmek için yerel ajanlar kullanmaya karar verdi. Bu nedenle 1982 savaşında İsrailler tarafından esir alınan ve daha sonra Mossad'ın irtibat birimi tarafından işe alınan Filistinli genç Ahmet El-Hamad'a geçirdi. Ahmet 21 Aralık 1994 günü bomba yüklü arabasını Fuad Mu'niye'nin çarşıdaki dükkanın önüne park etti. Ve Fuad'ın dükkanda olduğundan emin olduktan sonra eşiyle birlikte oradan aynı. 100 metre uzaklıktaki bombanın düğmesine bastı ve aracın bagajında bulunan 50 kilogram patlayıcıyı aktif hale getirdi. Patlamada Fuad ve yoldan geçen 3 kişi şehit oldu. 15 kişi de yaralandı. Musat ayrıca Fuad Mugniye'nin cenaze töreninin düzenleneceği güzergah üzerinde bir mezarlığın içinde 4 ayrı noktalı 4 denetleme noktası yerleştirerek onu gözetledi. Ancak İmam Mugni'ye bu planı öğrenince kardeşinin cenazesine katılmadı. Feldman'ın Musa bedenlerini aldatarak aceleci bir suikast olarak nitelediği Abbas Musevi suikastinden 3 yıl sonra Hizbullah'ın Seyyid Hasan Nasrullah adına çok daha güçlü yeni bir lideri vardı. Aynı şekilde hiçbir iz bırakmayan Madem Mugni isimli bir düşman da vardı.
چهار تا سازمان یاد
Evet arkadaşlar, kalk ve önce seninle sinir otelsinin bugünkü bölümünde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü bölümde tarihin derinliklerini Siyonist rejimin siyasetin ve savaşın karanlık gölgeleri altında saklı kalmış terörist duasına dair anlatılarla karşılaştık. Gerçeklerin bazen kamuoyundan gizlendiği bir dünyada yaşamaktayız. Ancak tarih bize en derin karanlıklarda bile gerçeğin bir gün er ya da geç ortaya çıkacağını öğretiyor. Geçmişin ölümsüz ve anlatılmamış öyküleri, adaletin asla sessizlikle bastırılamayacağını, acı çeken ulusların iradesini her zaman özgürlüğü arayacağını göstermektedir. Unutmayın ki bu hikayeleri duymak ve paylaşmak sadece bir başlangıçtır. Bir sonraki adım harekete geçmektir. Hakikati savunmak, zulme karşı durmak, özgürlüğün ve barışın uzak bir hayal değil, elle tutulur bir gerçek olduğu, bir geleceğe dair umudu ayakta tutmak için harekete geçmektir. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber buluncaya değin. Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Bir Nur'a Giden Yol isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz sohbetimizde mübarek Müzemmil suresinin sonuna geldik. Bu haftadan itibaren Müddessir suresine başlıyoruz. 56 ayeti olan Müddessir suresi Mekke'de nazil olmuştur. Müfessirlere göre Resul-i Ekrem Efendimiz kendi davetini alimin şekilde yapmakla görevlendirildiğinde bu ayet o hazrete nazil olmuştur. Bu sure diğer Mekki sureleri gibi başlangıca ve muada, şirk ve mücadele ve bu yolda direnmenin gerekliliği gibi konuları ele almaktadır. Bu surede ayrıca cehennem ehlinin sıfatlarından da bahsedilmektedir. Onlar ki hakikatle alay edip Kur'an'a karşı çıktılar. Bugünkü sohbetimize Müddessir suresinin 1 ila 7. ayetlerinin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
Ey örtünüp bürünen peygamber, kalk da uyar, Rabbini yücel, nefsini arındır, şirkten uzak dur. İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma. Rabbinin rızasını ermek için sabır.
Ya zel celali
bu ayetler Resulullah'a vahyedilmiş olup gizli davetin süresinin bittiği ve Resulullah'ın davetini açığa vurmak ve insanları uyarmak için aleni olarak ayağa kalkmakla görevlendirildiği, putlara tapmanın, istenmeyen ve çirkin işler yapmanın kendileri için dünyada ve ahirette kötü sonuçlar doğuracağı konusunda onları uyarması gerektiği dönemle ilgilidir. Ayrıca Yaradan'ın adını yüce bilip tüm yalan mabutları mahkum ilan etmesi, şirk ve putperestlikle ilgili tüm kalıntıları yok edip Allah'ın adının yanında başka bir ismin yapmasına izin vermemesi, namazı, tekbir ve Allahu Ekber diyerek başlaması, Allah'ı bu şekilde anlatması, üstün bilmesi ve Mekke ahalisinin imareti sadece Allah için ve onun adıyla yapılması gerektiğini aydınlatması. Allah'ın peygamberine bir sonraki emri, görünüşte temiz olması, kalbi görüntü her türlü kirlilikten ki sözleri insanların kalplerine nüfuzluk, çağrısı, ekip. Ayrıca Peygamber Efendimiz Allah'ın gazabına yol açacak her türlü işten uzak durmuyor ve her türlü pislik ve kirlikten uzak durmuyor. Ayetlerin devamı Allah'a ve başkalarının başına kakmayı kesinlikle yasaklayarak şöyle buyuruyor: Allah'a itaat ve ibadet etmek için Allah'ın başına kakmayın ve iyi işlerinizi büyük saymayın. Size ibadet, itaat ve kullarına hizmet etme başarısını verdiği için Allah'a şükredin. Bu ayetlerin sonunda Kur'an-ı Kerim şöyle buyurur: tabii ki ilahi görevleri yerine getirme yolunda zorluklar ve sorunlar da vardır ki sabır, dayanıklılık ve direnişi gerektirir. Bu ayet-i kerimelerden şunları anlatırız. İnsan her türlü tehlikeye maruz kalmaktadır. Aslında ilahi peygamberlerin planı insanları uyandırmak ve onları her türlü dünyevi ve ugrevi tehlikelerine karşı uyarmaktır. Büyüklük Allah'a mahsustur. Şüphesiz Allah'ı büyük gören kimse için Allah'tan başkası küçüktür ve kimseyi Allah'a tercih etmez. Hem dış görünüşün temiz olması hem manevi temizlik, yani kalp ve ruhun çeşitli kirlerden ve pisliklerden temiz olması imanın gereğidir. Dikkat edelim, ibadet ve hayır uğruna Allah'ın başına kalkmayın. Ayrıca halka hizmet için onların başına kalkmayın. Şimdi Müddessir suresinin 8 ila 14. ayetlerinin tilavetine kulak
verin. يوم عسير على الكافرين غير مسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا مستقيما وبنين شهودا ومهدت له تبويلا.
سورة اسرائيل زمان مريم. İşte o gün çetin bir gündür. Kafirler için hiç kolay değildir. Beni yarattığım kişiyle baş başa verdik. Ben ona çok fazla mal verdim. Sürekli onunla beraber olan çocuklar.
Kendisine alabildiğini bir kar. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة. وعلى حضراتكم خالد عبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تندد بإصرار الولايات المتحدة على مواصلة وتجديد إجراءات الحظر غير القانونية. متحدثة الخارجية الأمريكية تعلن عن قرب تحديد وقت ومكان الجولة القادمة من المفاوضات مع إيران. وعشرة الشهداء والجرحى بقصف الطيران الإسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة.